Ayrım 8. Kızılderili ve Çingene. Susan McBridge. Sayfa 109. 6 ay sonrasında Hank'in yaptığı yüz gösteri ve Kansas, Oklahoma ve Texas'ta gizlice ayarlanan 12 yağmur dansından sonra simsiyah saçları bembeyaz olmuştu. Omzundaki gözyaşı şeklindeki doğum lekesi o kadar büyümüş ve öyle kararmıştı ki Nadia mikrop kaptığını düşünmeye başlamıştı. Hank'in avurtları çöktü. Dudak ve göz kenarlarında çizgiler oluştu. Daha 30'una bile gelmeden yaşlı bir adam olup çıkmıştı. Ama artık gücünün farkındaydı. Neler yapabileceğini ve gücünü nasıl kontrol edeceğini biliyordu. Şimşekleri çağırmayı, hafif bir yağmur ya da şiddetli bir sağanak yağdırmayı öğrenmişti. Daha da şaşırtıcı olanı, iki kez kasırga yaratmış, hortumlar estirmiş, simsiyah bulutları yere indirmişti. Dedesi ruhları bu şekilde çağırabilmiş miydi acaba? Yoksa Hank ondan daha mı güçlüydü? Belki de tahmin ettiğinden daha büyük bir gücü vardı. ''Daha fazla devam edemezsin. Vücudun dayanmaz.'' dedi Nadia bir gün. Hank için çok endişeleniyordu. ''Bu hiç normal değil Hank. Kim bilir başına neler gelecek.'' Hank'in bir cevabı yoktu. Her şey olabileceği gibi hiçbir şey de olmayabilirdi. Bildiği tek şey her yağmur dansının ondan bir şeyler alıp götürdüğüydü. Asla yerine koyamayacağı şeyler. Gücü, enerjisi, hatta gençliği. Her yağmur töreninden sonra son derece yorgun oluyor. Ertesi gün kendinden geçmiş halde yatıyor. Saatlerce, bazen günlerce kalkamıyordu. Son birkaç seferde uyandığında nerede olduğunu, adını bile hatırlayamamıştı. Nadia hatırlatmaya çalıştıysa da eksik parçaları yerine koyması saatlerini almıştı. Sevdiği kadının bu duruma ne kadar üzüldüğünü farkındaydı. Kendisi de çok endişeleniyordu. Birkaç defa daha sonra bırakacağım dedi. Nadia'nın ellerini sımsıkı tuttu. İkimiz için yapıyorum, unutma, geleceğimiz için. Ama Nadia ona inanmıyordu. Bir an önce bırakmazsan öleceksin. Haline bak, belli değil mi? Yeterli paramız da var artık. Zaten geçinmek için fazla bir şeye ihtiyacımız da yok. Hank onun haklı olduğunu biliyordu. Aynaya bakınca kendini tanıyamıyordu artık. Bir gecede yaşlı bir adama dönmüştü. Kanıtlayacak daha ne vardı? Kumpanyanın yıldızı olmuş. Kuntz ona özel bir kumpanya kurmaktan bahsetmeye başlamıştı. Ama Hank artık ruhunu satmayacaktı. Çuvallar dolusu para verseler bile. O sadece hakkı olanı alıp çekilmek derdindeydi. Küçük kasabaların yerel gazetelerinde onun hakkında haberler çıkıyor. Hiç tanımadığı kadınlardan evlenme teklifleri alıyordu. Kendi çiftliğini kuracağı kadar hayvanı var sanıyordu herkes. Ama o bütün keçileri, ördekleri, domuz, tavuk ve eşekleri satmış, parasını da belinden hiç çıkarmadığı deri keseye saklamıştı. Kesenin içinde çok önemli bir şey daha vardı. Walnut Ridge, Missouri'deki arazisinin tapusu. Tarlasını kurtardığı bir çiftçi vermişti ona bunu. Burası bana kuzenimden miras kaldı ama kullanmıyorum. Benim malım bana yeter demişti. Hank hayal ettiği şeye böyle kavuşmuştu. Gerçek planlar yapabilirdi artık. Ayrılmış bölgeye dönmek zorunda değildi. Halkıyla asla uyum sağlayamamış, hep daha iyi bir yere gitmek için kendi yolunu çizmek istiyordu. Bu güveni ona veren şey sadece Missouri'deki arazinin tapusu değildi. Nadia'yı da yanında götürmek istiyordu. Hele de artık kostümüne sığmamaya başladığından beri. Korsesini bağlarken her seferinde bir çentik açık kalıyordu. Daha 2 aylık hamileydi ama yakında saklayamayacak kadar büyüyecekti karnı. O zaman da kumpanyayı bırakmak zorunda kalacaklardı. Hamile bir kadının böyle gösterilerde işi olmazdı. Sabah bulantıları Nadia'yı iyice rahatsız etmeye, sahneden koşarak kaçıp arka tarafta kusmaya başlayınca Hank patronuyla konuşmaya karar verdi. Omaha'daki gündüz matinesinden sonra Kuntz'un kapısını çaldı. Keyfinin yerinde olmasını umut ediyordu. Havadan sudan sohbet ederken havayı yumuşatmaya çalıştı ama işe yaramamıştı. ''Bana gösterinize yer verdiğiniz için minnettarım ama artık bırakmamın zamanı geldi.'' dedi, damdan düşer gibi. Farkında olmadan yüzündeki çizgilere dokundu. ''Daha fazla devam edemeyeceğim, etmek de istemiyorum. Zamandan önce yaşlandım, biraz da hayatımı yaşamak istiyorum. Ben de tam aksine daha yeni başladığını düşünüyordum oğlum. Beyazlaşmış saçlarına, yüzündeki çizgilere gelince bunlar seni daha inanılır kılıyor.'' Kuntz, Hank'in böyle değişmesine Nadia kadar üzülmemişti anlaşılan. Yeni kuracağımız Vahşi Batı kumpanyası senin geleceğin olacak, bizim geleceğimiz. Patron geçen gecenin hasılatını sayıyordu. Seyirciler yağmur yağdıran Kızılderili'den bakıp dans eden bir domuz isteyene kadar çok para kazanacağız daha. Hank'in dili damağına yapıştı. Parayı umursamadığı falan yoktu. Yorgundu, sadece çok yorgun. Gösterilerden, kutsal görenekleri eğlence için kullanmaktan bıkmıştı. Başlarda o kadar önemsememişti. Adını duyurmak istiyordu ama artık bu yükü kaldıracak hali kalmamıştı. "Senin hayallerin var," dedi Kunsa. "Benim de var ama ikimizin hayali maalesef aynı değil." Başını iki yana salladı. "Turne bitene kadar kumpanyada kalır, ayarlanan randevuları da hallederim ama ondan sonra yokum." Kunsun banka hesabını daha fazla şişirmeyecek, kendini tehlikeye atmayacaktı. "Omaha ve Des Moines'teki gösterilerden sonra gidiyorum. Nadia da benimle geliyor." "Öyle mi?" Kunt tombul parmaklarını kemerine sokup Henk'e baktı. "Memnun olduğum sürece benimle kalacaktın. Anlaşmamız böyleydi ve ben de besili domuzlar kadar memnunum. Bu anlaşma üzerine el sıkışmadık mı? Şimdi sözünden mi cayıyorsun şef?" "Ama bu anlaşma senin çıkarınaydı. Benim söz hakkım hiç olmadı," dedi Henk. Sinirden sesi titriyordu. "Haklısın genç adam, olmadı." Kunz gözlerini kısarak ona baktı. "Kafandan kaçmaya dair o komik düşünceleri derhal çıkar." Hengi dışarı kovar gibi elini savurdu. "Sen ve Çingene ben istemediğim sürece hiçbir yere gidemezsiniz. Bunu kafana sok, anlaşıldı mı?" "Çingene mi? Ne dedin sen?" Henk şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. "Aranızda geçenleri bilmiyor muyum sandın? Sen benim gözüme baksana bir." Kunz alay eder gibi gülmeye başladı. "Hamile olduğunu da biliyorum. Kostümüne eskisi gibi sığmıyor artık. O kostümün içindeyken nasıl 9 doğurduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Yerine birini buldum bile. Onu kovacak mısın? Duymadın mı Kunz?" Beklediğini, tepkiyi aldığını görünce gülümsedi. Bacaklarını gösterip sihirbaza yardımcılık etmek için can atan sürüyle güzel kız var. Yarın sabah kalkabilir ve birden onu işten çıkarmaya karar verebilirim. Seni de anlaşmaya karşı gelmekten mahkemelerde süründürmemi istemiyorsan otur oturduğun yerde. Ben gittiğine kadar da ağzını açma." Henk susup kalmış, öfkeden dili tutulmuştu. "Şimdi defol git, biraz uyu. Kunz sükut ikrardandır," diyerek düşünerek "sohbetimiz bitti herhalde," dedi. Henk içinden "bitti tabii, merak etme," diyerek odadan ayrılmaya karar verdi. Hemen oradan uzaklaşmayacak olursa kalbi göğsünden çıkacak, Kunz'u oracıkla boğazlayacaktı. Nasıl da her şeyi lehine çevirmişti. Hengin güzel güzel ayrılmasına izin vereceğini, her şeyi kontrolü altına almayı seçti. Bu oyunda kartları elinde tutan kişinin kendisi olmadığının hatırlatılması Hengin hiç hoşuna gitmemişti. Bu tartışmadan Nadia'ya hiç bahsetmedi elbette. Kunz'un gitmelerine izin verdiğini, yani hayatlarına başlamaları için bir engel olmadığını söyledi. "Toplanmaya başlayalım artık," dedi Nadia. Minik ellerini onun göğsüne koydu. İstekli bir şekilde gülümsedi. Henk yalan söylediği için kendine çok kızıyordu. "Her şey yolunda giderse bu gece yola çıkarız." O akşam gösterisini yaparken sol taraftaki locada oturan Kunz'dan gözünü ayırmadı. Dualar edip dans ederken o gün otel odasında Kunz'la konuştuğu zamanki gibi içi nefretle doldu. Kan beynine sıçradı. O bastırmak istedikçe öfkesi daha da büyüyordu. İçindeki baskıya daha fazla dayanamadı. Hiç söylemek istemediği bilinçaltının derinlerinden gelen sözler çıktı ağzından. Yer ve gök onunla aynı öfkeyi hissetmeye başlamıştı. Ruhlar uyanmış, gerçek güçlerini göstermeye başlamışlardı. Hengin çağrılarına cevap olarak tiyatronun ışıkları yanıp sönmeye başladı. Duvarlardan hiddetle bir fırtına geçiyor gibiydi ve ayaklarının altındaki sahne titriyordu. Seyirciler hayretle iç geçirerek alkışlamaya başladılar. Her şeyin bir gösteri olduğunu sanıyor, çok eğleniyorlardı. Ta ki içerideki vahşi rüzgar program kağıtlarını, bayanların boyunlarına bağladıkları eşarpları uçurmaya, girdaplar oluşturup havada döndürmeye başlayana kadar. Sahnenin kırmızı kadife perdesi havalandı. Yağmur yağdıran buz kalıpları rüzgar girdabının içinde yok oldu. İçi öfkeden alev alev yanan Henk büyük ruha yalvardı. Kunz'un locasına yıldırım düşmesini diledi. Bu da onun son ve unutulmaz rolü olacaktı. Bir anda nereden çıktığı belirsiz bir ateş topu Kunz'un locasının tam altındaki sütuna çarpıverdi. Alevler sütunun hızla sararken yukarı doğru yayılan dumandan seyirciler de etkilenmişti. Herkes öksürüyordu. İmdat diye bağırmaya başladı insanlar. Ama Henk onları hayal meyal duyuyordu. Bütün dikkatini aşağıdan dalga dalga yükselmekte olan gri bulutlardan kaçmaya çalışan Kunz'a verdi. Adam ağzını açtı. Henge küfürler yağdırmaya başladı. Ama sesi rüzgarın uğultusu ve seyircilerin çılgınca bağırışmaları arasında yitip gitti. Henk rüzgarı yönlendirerek Kunz'u Pirinç korkuluklara çarptı, alevlerin içine attı. Görünmez bir el umutsuzca korkuluklara tutunmaya çalışan Kuntz'u aşağı doğru itiyordu. Dur artık Hank, koluna birinin yapıştığını hissetti. Kulaklarının dibinde Nadia'nın çığlıklarını duydu. Lütfen diye yalvarıyordu. Dur artık. Onun dokunuşu ve sesindeki korku Hank'in içindeki öfkeyi yatıştırdı. Durdu. Nefes nefese kalmıştı. Yangın söndü. Havada dönen girdap yok oldu. Uğurduyan rüzgar dindi. Panik içindeki seyirciler birbirlerini ite kaka çıkış kapılarına yönelmişti. Ama Hank'in zihninde her şey ölüm sessizliğine bürünmüştü. Ama bu sessizlik çok sürmedi. Kuntz yumruğunu havada sallayarak bağırıyordu. İşim bitti şef. Duydun mu beni? Kumpanyamda çalışmıyorsun artık. Hank Nadia'ya baktı. Gözleri doldu. Özür dilerim der gibiydi. Ama sesi çıkmıyordu. Ama Nadia onun ne demek istediğini anlamıştı. Hadi gidelim dedi ve uzanıp Hank'in elini tuttu. Sahne kapısında bekleyen kalabalıktan kaçmak için hemen yan kapılarından birine koştular. Birbirlerine sarılarak bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında koşa koşa otele gittiler. Nadia'ya eşyalarını toplamasını, kendisine gelmesini söyledi Hank. Nadia neler olduğuyla ya da olacağıyla ilgili tek bir soru bile sormadan sadece ona güvenerek söylediğini yaptı. Birkaç dakika sonra taşıyabilecekleri ne kadar eşyaları varsa alıp otelin yangın merdivenlerinden kimseye gözükmeden sokağa indiler. Binaların arasından geçerek otobüs terminaline geldiler. Hank, San Jose, Missouri Oraya 2 bilet aldı ve daha şafak yeni sökerken Kansas City'de aktarma yaptılar. Öğleden sonra Washington, Missouri'ye giden trene bindiler. Hank haritada Walnut Ridge için yerini buldu. Oraya en yakın durakta indiler. Vardıklarında gün sona ermişti. Batan güneşin mora çalan ışıkları mavi göğü karartmaya başlamıştı. Rica minnet saman dolu bir kamyonete atlayıp saman balyalarının üstünde birkaç kilometre daha gittikten sonra nihayet Walnut Ridge'e vardılar. Şoför onları toprak bir yolun başında indirdi. Hanson'ın arazisi burası mı? Emin misin diye sordu Hank. Adam kendinden emin bir şekilde başını salladı. Öyleydi ama 10 yıl önce Hanson öldü. Arazide kuzenine kaldı. Siz yeni sahipleri misiniz? Şoför gözlerini kısarak onlara baktı. Evet dedi Hank. Sanırım öyleyiz. Size iyi şanslar diye homurdandı adam. Buraları adam etmek epey zaman alacak çünkü. Yıllardır kimsenin uğradığı yok. Sonunda gazlayıp uzaklaştı. Ardında ince tekerleklerin kaldırdığı toz bulutu kaldı. Hank valizleri alıp onu arazisine götürecek olan toprak yolda ilerlemeye başladı. Dolunay donuk pırıltısıyla kulübeden hallice küçük bir evi aydınlatıyor. Onun dışında akşam karanlığından dolayı pek fazla bir şey görünmüyordu. Uzakta ceviz koruluğu olduğunu tahmin ettiği ağaçları gördü. Her şey neden bu kadar hüzünlü, böyle bakımsızdı? Yoksa gece olduğu için mi öyle görünüyordu? Belki de eski sahipleri burayı hiç sevmemişti. Her neyse sabah olunca güneş doğunca çiftliğin durumu da ortaya çıkardı nasılsa. Gıdaklama sesi duyuldu bir an. Tavukların kendi hallerine bırakıldığını, çiftlik gibi onların da vahşi doğaya emanet edildiğini düşündü. Burası bizim mi şimdi dedi Nadia. Evet bakımsız kalmış 80 dönümlük koca bir arazi. Surat asmamaya gayret ediyordu. Nadia'nın hayal kırıklığına uğramamış olmasını umuyordu. Yolun sonuna gelip de perişan vaziyetteki verandanın kırık basamaklarına varınca Hank büyük bir telaşa kapıldı. Kuyunun suyu var mıydı? İçme suyu bulabilecekler miydi? Yemek pişirip yıkanabilecek miydi? Oturacak sandalye, yatacak yatak var mıydı? Elektrik olduğundan bile şüpheliydi. Kanalizasyon da yoktu mutlaka. Varsa da çalışıyor olmazdı. Nadia eve girmesi için onu arkadan dürttü. Ama Hank yerinden kımıldayamadı. Hayal kırıklığıyla valizleri yere bırakırken gerçekten de ağlamak istiyordu. Evin ne durumda olacağını hiç düşünmedim. Sormadım bile. Bütün cesaretini kaybetmiş, nefesi daha fazla konuşmasına izin vermeyip tıkanmıştı. Nadia nazikçe koluna girip iç geçirdi. Ama yine de sana ve bana ait değil mi? Evet dedi Hank kesin bir tavırla. Karanlıkta Nadia'nın gülümsediğini gördü. Hank'in elini tutup karnına koydu. Telinin sıcaklığı Hank'e ulaştı. Burası bizim evimiz, üçümüzün dedi. Şu anda ne halde olursa olsun ben başka bir yere gitmek istemiyorum. Hank iç geçirdi. O kadar mutluydu ki konuşamadı bile. Hadi. Nadia onu gıcırdayan basamaklardan çıkarıp içeri soktu. Örümcek ağlarını yırtarak kapıdan geçtiler. 8. ayrımın sonu sayfa 119.